Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 57. ayrım. Ara sıra Sağlık Bakanlığı sorun yaratmasa toptan anamızı beller bu herifler. Çoğu kez Gündüz'ün de katıldığı konuşmalar, soruşturmalar kocaman bir dosya oluşturmuştu. Yetmiyordu Gündüz abiye. Daha bir sürü yere koşturmuştu Emine ile Refik'i. Bir yığın belge toplatmıştı. En uzun konuşmaları da Doktor Ramiz'le yapmışlardı. Bin bir oyunla iflasın eşiğine düşürülmüştü adam. Gündüz abi hem üzülmüş görünüyor hem doğal buluyordu olup bitenleri. Gizli bir acıyla gülüyordu sanki Ramiz Bey'i dinlerken. İlaç sorunlarını çözüm önerileriyle bakana bildiren raporunu coşkuyla okuyan Doktor Ramiz'e düşlerini anlatan birini dinler gibi bakışı gözünün önündeydi Refik'in. Sonra ne mi olmuş? Bir toplantıda sözü edilince doktor için deli demiş sayın bakan. Doğal demişti Gündüz abi de. Akıllı olan bu yağmada payına düşeni kapmaya bakar. Ham maddeyi ucuz alıp pahalı gösterecekler, doğal. Etkin maddeden çalacaklar, doğal. Birbiriyle uzlaşmaz etkin maddeleri karıştırıp ilaç diye sürecekler, doğal. Birçok ülkede zararlılığı saptanıp yasaklanmış ilaçları Türkiye'ye sokacaklar, yıllarca rahat rahat satacaklar, doğal. Eczane karını düşürecekler, doğal. Ambalajlardan vuracaklar, doğal. İlacı pahalı satacaklar, doğal. Ölen ölür deyip kârı az ilacı üretmeyecekler, doğal. Belgeleyip saptadıkları gerçekler artık iyice uykularını bozar olmuştu Refik'in. İçi dışı ilaç olmuştu. Katı preparatlar, yarı katılar, çözeltiler, berrak çözeltiler, şuruplar, limonatalar, eliksirler, pastiller, haplar, drajeler, ampuller, süspansiyonlar, emilsiyonlar, parenteral, topikal, farmasötik, farmakolojik, toksikolojik, patent, knowhow, ruhsat, kararname, yasa. İçine böyle fincilliğin demişti bir gün. Emine gülmekten yerlere yatıyordu. Babam eczacı yapacak diye kaçtım ben. Kullanmasak da bileceğiz diyordu Gündüz. Kızarak değil, ne yapıldığını anlayarak yaklaşacağız olaya. Ayrıntılarıyla bilip öğrenerek. Gerçekten de çok şey öğrenmişti Refik. Tüm dünya ülkelerinde ilaç pazarlarında dönen oyunları, ilaç tekerlerinin insan sağlığını, acısını, umarsızlığını sömürmek için nasıl kıran kırana savaş verdiklerini, hükümet adamlarını, devlet memurlarını nasıl satın aldıklarını, namuslu kalmakta direnenlere ne oyunlar oynadıklarını, kimi ülkelerde kurdukları açık ilaç pazarlarına şeker alır gibi halkı ilaç satın almaya nasıl kışkırttıklarını, gerektiğinde hayvan preparatlarını hiç sakınmadan insanlar için piyasaya sürdüklerini, çeşitli öyküleriyle biliyordu artık. Bizdeki bakanın kendine sunulan bir apartman katını beğenmeyip iki kat istemesi, ilaç konusunda yazı yazan profesörlere paralar dağıtılması, yemeklerde hükümet yetkilileriyle ruhsat için rüşvet pazarlıkları yapılması ona da olağan görünmeye başlamıştı. Az kazançla küçük kârla yetinemez tekerler diyordu Gündüz. Büyük yatırımlara, büyük oyunlara büyük para gerekir. Bizimkiler bir de dış tekerlerle kırışacaklar, ne yapsın zavallılar. Giderek bütün yeryüzünde 7 büyük firma kalacak demişti bir toplantıda. Türkiye'de ilacın birinci adamı. Onlar dünyayı soyarak varacaklar bu noktaya. Bunlar da bir yana kapılanmaya bakacaklar. Bizim sırtımızdan olacak bu da. İçinde zaman zaman depreşen korkuları artık açık seçik görebildiği gerçeklerin ağırlığı sindiriverse de depreşme durmuyordu bir türlü. Niye korku olsun? Yanılgıya düşme kaygısı. Öyledir belki de. Birçok doğrulara Emine ile birlikte varmanın baş döndüren mutluluğunu tatmıştı. Fuat'ı sollamıştı artık. Bütün yorgunlukları yakıcı umutlarla aştığı günlerde bir bombayla her şeyi tuz buz etmişti orospu çocukları. Emine, şimdi Fuat'la. Peki ölürse? Ölmeyecek. Sakat kalırsa? Bunları düşündüğüne utanıyordu. Alçaldığını duyuyordu sanki. Kendini alamıyordu gene de. Düşlenesi bir devinim içinde yan yana koşturarak çevredeki ilaç fabrikalarını, fabrikalardaki işçi temsilciliklerini, grev çadırlarını dolaştıkları günleri özlemle anımsamasıydı elinde kalan. Bir de bu, ürkerek baktığı tılsımlı anahtarı. İlaç dosyası filminin senaryosu. İç içe gelişen üç öyküden oluşuyordu film. Türkiye'ye giren yabancı tekerlerin yanı sıra bitmiş gelişme yolunda ilaç fabrikatörü kişilerin, ailelerin çatışmaları, eczacıların, küçük laboratuvarcıların ilaç endüstrisiyle kavgaları, işçilerin sömürüye karşı yürüttükleri savaşım. Bu üç kesimin birbirine bağlı, birbiriyle kesişen, kimi ortak, kimi bağımsız serüvenleriydi üç öykü. Türkiye'nin acılı, büyük öyküsünü oluşturuyordu, üçü birden. 20 sayfalık sansür senaryosu Şemi Bey'in yüksek bürokrat bir tanıdığının da aracılığıyla takılmadan onaylanmıştı. Emine'nin Ankara'ya götürdüğü asıl senaryoyu Şemi Bey ile Mefarit Hanım bir gecede okumuş, bayılmışlar. Övgülü bir mektup yollamışlardı. Böyle bir filmin yapımına katkıları olacağı için onur duyuyorlardı. Ara sıra telefon açıp yüreklendiriyorlardı da. Annesi söylediği parayı daha önce çıkarmış, Emine ile Fuat'ın da bir şeyler eklemesiyle kurmuşlardı say ortaklığını. Önceleri pek coşkulu, pek evecan biri de Cengiz'di. Çalışmalar ilerledikçe durgunlaşmış, bir ara görünmez olmuş, sonra da babası Niyazi Bey'in bir telefonundan master için Londra'ya gittiğini öğrenmişlerdi. Sevinmişti Refik. Oğlanı daha ilk günden gözü tutmamıştı ya. Gündüz abi vardı arada. Bizim piyasaya böyle yüksek sinema sanatı peşinde oğlanlar hep gelir gider. Şaşması Gündüz abinin de bu gidişe sevinmiş görünmesiydi. Yumuk yumuk gülen Şehmuz da arada bir çıkıp geliyor, bir köşede oturup tek bir sözcük etmeden tartışmaları dinliyor, çekilip gidiyordu sessizce. Yalnız bir keresinde film ne vakit demişti. Adana'da sinemacılardan gün alacaklarmış da epeydir o da görünmüyordu. Adana'da belki. Şahin Doğu film çeviriyor. Bizim filmse oyuncu anlaşmaları bile öylece duruyordu daha. Narin oynayacaktı güya. Narin adının ağırlığına uygun bir kadın tipi de yoktu filmde. İlaç fabrikatörü ailelerden birinin ilerici cin gibi bir kızı vardı. Gazetecilik filan yapıyordu sonra. Onu oynatsa Narin'e de yazıktı. Kıza da. Uzunca bir de grevci işçilerden birinin karısı vardı. Fuat Emine'ye sen oyna diye tutturmuştu. Narin'den çok daha uygundu. Gerçekten de. Filmi de oturur biz bize seyrederiz diye gülüşüp durmuşlardı. Ünlü oyuncu yoksa kime satarsın? Bir Adana'yla film olur mu? Onun da ne olacağı belli değil. Kimin ne olacağı belli mi ki? Zühtü Bey dönmüş Avrupa'dan. Bunu almıştı. Kalkıp lavaboya gitti, yüzüne çarptığı soğuk sularla duruldu biraz. Dört nala yaşadıkları o günlerin içine oturmuş tortusu vardı bir de. Babasıyla kavgasını olacaktı, oldu diye almıştı önceleri. Sonra o da koymaya başlamıştı. Yüreğini kemiren duygu acıma mı, sevgi mi, kızgınlık mı ayıramıyordu bir türlü. Ya kalbi durup da ölseydi o gün? Önce sapsarı, sonra kıpkırmızı olmuştu adam. Hele Makbuş'un odaya girişi, gözleri dışarı uğramış bağırması çığlık çığlığa, korku filmi gibi. İşin gülünç yanını görüyor, gülemiyordu gene de. Demek Makbuş'u babam daha kızken, çevremizde neler dönüyor? Bizler uyur gezer gibi yaşıyoruz her şeyi bildiğimizi sanarak. Asıl acınası o kadın. Yılların birikmiş hıncı vardı çığlıklarında. Darülcezede şimdi. Seniye gidiyor ara sıra. Babam uğrar mı hiç? Ben de gidemem. Çok kötü olacağım görürsem. O günü bile anımsamak istemiyordu. Zavallı anacığım. Bu Makbuş işini de biliyor muydu acaba? Sen bok herifin tekisin Zühtü Bey. Gidip bir yazıhaneye bakmalı. Belki mektup vardır anacığımdan. Merdivenlerdeki ayak sesiyle yüreği hop etmişti. Emine mi? Aşağı kata girdiler. Bu kaçıncı? Emine hastanede be. Saat 12'yi geçiyordu. Giyinip çıktı kaçar gibi. Gün günden soğuyordu bir yatak, bir masa, 4 sandalyeli bu 3 oda evden. Nereye sıcaklık duyacaksın? Eminelere mi? Burayı biraz döşemeli en iyisi. Aylardır diyorsun. Vakit mi oldu? 6 kat merdiveni çabucak inip sokağa çıktığında güneşi görünce sevindi. Beyoğlu'ndaydı bir sokak dönünce. Bugün kimlere rastlayacağız bakalım. Tanıdık bir tek yüz çıkmadı Ağa Camii'ndeki lokantaya girene dek. Bir iki sinemacı vardı ilerideki masalarda. İçinden selamlaşmak bile gelmiyordu. Birbirinden kazule terifler. Bir şeyler tıkınıp çıktı. Eskisi gibi istekle yemiyordu pek. İş yerinde merdivenlerdeyken telefon çalıyordu içeride. Kapıyı açıp atılması boşuna olmuştu. Uzanırken durdu telefon. Kimdi? O orospu çocukları belki de. Adana olmasın. Seni yedir. Annemler mi yoksa? Ben mi açsam? Çevirdi numaraları, yanıt vermiyordu telefon. Hastaneye yatmasın gene Şemi Bey. Anamur diyorlardı. Gittiler belki. Mektup da yok. Uf, her şey ne kadar tatsız. Sendikacılardan da ses çıkmadı. Gündüz abi pek güvenmiyordu onlara. Numaraları çevirirken kaç kez yinelemiş sözler kulağındaydı. Telefona çıkan kız Fahrettin Bey'in Gezi'den daha dönmediğini söyledi gene. İkinci başkan da. Bir dakika, bağlayacaktı. İyi haberdi bu. Bugüne dek bir türlü bulamamıştı ikinci başkanı. Fahrettin uğrayıp senaryoyu almıştı bir gün. Gezi'ye çıkmış sonra da. Buyurun, dedi telefondaki ses. Ben Halil Tutak. Ha, ben yönetmen Refik. Fahrettin Bey'e bir senaryo vermiştik. Sendika bizim filmin çekimleri için. Biliyorum kardeşim, dedi biraz sinirli bir sesle. Fahrettin Almanya'da. Bizim arkadaşlar okumuş. Ne yapacağız biz yani şimdi? Duraladı Refik. Ne mi yapacağız? Onu konuşacaktık, dedi. Fabrika sahneleri var. Fabrikaların alınmasında yardımcı olabilir misiniz? Sonra işçi yığınları gerek. Grev sahneleri. Kavgalı, gürültülü, kalabalık çekimler. Vallahi biz bunlarla uğraşamayız kardeşim, dedi Halil Tutak. Tıkanıp kaldı Refik. Yandık. Fahrettin Bey bize öyle söylememişti. Bu film, biliyorsunuz, işçiler için. Fahrettin gelince konuşursunuz. Ne vakit geliyor Fahrettin Bey? Önümüzdeki ay sonu, Almanya'ya geçmiş. Neredeydi de Almanya'ya geçmiş? Tam yandık. Senaryoyu sordu. Telefonu eliyle kapatıp içeriyle bir şeyler konuştu Halil Tutak. Senaryo bir arkadaştaymış. Gelince arayacaklar. Numarayı verip kapattı Refik. Umutsuz, umarsız bir karanlığın ortasına iyice batıp kalmıştı. İşçi desteği olmadan nasıl yaparız bu filmi? Önümüzdeki ayın sonunda gelecek. 1,5 aydan çok var. Bu ayları kaçırdık mı ne olur bu film? Her şeyin tamam da bir bu mu kaldı? 15 gün içinde başlayabilirdik. Zor başlardın. Daha oyuncular yok ortada. Bazı ikinci oyuncularla anlaşmalar yapıp paralar da vermişlerdi ya. Ünlü bir erkek baş oyuncuyu bir türlü bulamamışlardı. Çoğu çalışıyordu. Zaten kaç kişi? Uyan, bir Kerim Aykan var aslında. O puşt da. Yazıhaneye 1-2 kez gelip gitmişti Kerim Aykan. Oynamak istiyordu. Para söz konusu değildi. Hep de bu ağzı yaparlar. Senaryoyu okuduktan sonra görünmemişti bir daha. Arattılar, telefona bile çıkmadı. Oysa tam ona göre. Korktu belki de, ya da korkuttular. Temel 2'de 1 yiğitlik gösterisi gibi söylüyor filmde oynayacağını. Kulağı dolu belli ki. Epeydir o da uğramıyor. Kaç gün önceydi, Galatasaray'da uzaktan görmüştü. Bir araba durdurup Nazmiye'sini, bir oğlan çocuğunu, Nazmiye'nin oğlu olacak, bindirdi. Kendi de şoförün yanına oturdu, hızla geçip gittiler. Nikah kağıtlarını yaptırıyorum diyordu. Ne bitmez nikah kağıdı bu? Belli olmaz. Bakarsın yine kanser olur. Bugünlerde kumara bağlamış dediler. Zühtü Bey'in elinden çekip aldı karıyı, sokakta bırakmasa. O kadıncağız da bir zavallı. Merdivenlerde kapıda birileri bitti hemen. Setçiler, ışıkçılar, yardımcı oyuncular birer ikişer sökün ettiler. Abi ne vakit başlıyoruzlar? Hepsi de iş bekliyor. Yüzleri tutsa avans isteyecekler. İstiyorlar da nasıl vereyim? Epeyi de verdim ya. Şu adam aç belki de. Allah kahretsin, bu iş benim işim değil. Ya duyarsız olacaksın, taş gibi, acımasız. Ya da Saffet Bey gibi umursamayacaksın. Parayı alır, bir daha uğramazlar. Bir de o var. Piyasa 3 kağıtçılarla dolu. Gidip gelenlerden kafası şişmişti. Telefon çalıyordu, açtı. Sunay'dı, bu karı da. Film yapıyormuşsunuz, ona bir şey yok muymuş? Var Sunacığım, ben de seni arayacaktım. Evde bulunmuyormuş pek. Yarın bu yana inince uğrayacakmış. Önereceği rolü piyasadaki bir kadına daha ucuza oynatabilirdi. Yapımcıyız, kadınlarımızı gözeteceğiz. Beğenmezse kendi bilir. Ya fitlerlerse bir de? Erkek karıdır. Öyle siyasal şeylere aldırmaz. Hastaneyi aradı. Meşgul veriyordu sürekli. Ameliyattan çıkmıştır. Gidip görmem gerek. Emine'yi mi? Yol boyu taşıyıp durdu içindeki sancılı düğümü. Hastaneye yaklaştıkça acısı artıyordu. Kapıda bekletilmelerden, içeriyle telefon konuşmalarından sonra merdivenleri çıkıp da koridorun ilerisindeki odaya yürürken düşürüldüğü kötü oyuna boyun eğmişti artık. Bir iki tanıdık yüz vardı kapıda. Biri doktor bayan. Piraye miydi? İyiymiş Fuat. Ameliyat başarılı geçmiş. Kalçada büyüyecek bir kırığı onarmışlar. Kapı açılınca burnunda, kollarında serum borularıyla şöyle bir aralıktan Fuat'ı gördü, baygın gibi. Emine çıktı biraz sonra, o da iyi dedi Fuat için. Peki sen Emineciğim? Nasıl bitmiş bu gece? Emine'yi eve yolluyorlarmış. Refik'i içeri sokmadılar. Kapıdan baktı şöyle bir, aralıktan gördüğü gibiydi. Geçmiş olsun dedi. Duydu mu, duymadı mı? Kendinde değil daha. Ne kadar zayıflamış. Emine ile birlikte çıktılar. Hiç konuşmamışlardı bahçeden sokağa yürürlerken. Arabaya bindiler. Kızıyorum doktorlara, dedi birden. Ses çıkarmadı Refik. Bir süre suskun kaldı. Emine de. Araba Aksaray kavşağına iniyordu. Ya benden saklıyorlar, dedi yorgun bir sesle. Ya da kendileri de bir bok bilmiyorlar. Bundan mı saklıyorlar? Neyi? Gene de sormadı. Şimdi sen eve uyumaya. Duymamış gibi gözü bir noktaya takıldı kaldı Emine. Sonra gidip bir şeyler içelim istersen, dedi. Uyuyamam şimdi. Öyle sevindi ki konuşmaya korktu. Suskunluğu gene Emine bozdu. Nasıl gidiyor, dedi. Fuat da sordu kaç kez film nasıl diye. Şaşaladı Refik. Nereden çıktı şimdi? Gittiği yok, dedi yavaşça. Ses çıkarmadı Emine. Galatasaray'da inerlerken neyi konuşacaklarına takılmıştı. Fuat'ın durumundan açmayayım hiç. Filmin neyini konuşacağız? Yüreği tıkış tıkıştı. Ara sokağa dönüyorlardı ki bir sesle duraladılar. Abi, diyordu biri. Döndüler, Seniye'ydi peşleri sıra koşturur gibi gelen. Yanında da gençten bir adam. Avukat bilmem kim. Yazıhaneye uğramış o da. Emine ile öpüştüler. Fuat'ı sordu. Avukat arkadaş da ilgi gösterdi Fuat'a. Zühtü Bey de merak ediyormuş. Seniye Refik'e baktı çekingence. Babam seni sorup duruyor abi, dedi. Bir sessizlik oldu. Refik duymamış gibiydi. Karşı sinemanın afişindeydi gözü. Emine de ilgisiz baktı bir. Sonra, biz şurada bir şeyler içeceğiz, dedi. Seniye evde telefon bekleyecekmiş. Bir iki adım yürüdüler sürüklenir gibi. Seniye döndü birden. Çekingenliğini yenmişti. Ne diyeyim babama, dedi. Öyle doğrudan bakıyordu ki, bu kız da mı değişti yoksa, sen kardeşini tanımıyorsun demişti Emine bir gün. O seni sormuyor dersin. Yanıt örtülü bir sevince mi döndü Seniye'nin gözlerinde? Gene de aptal bu kız. Ne yapacağını bulamaz bir türlü. Emine de soğuk bir gözlemci gibi. Bir şey desene. Sen de sevmezsin Zühtü Bey'i. Sevilecek nesi var herifin? Seniye benden iyi bilir. Bildiğini kanıtlamak ister gibi Seniye yavaşça. Acı çekiyor adam, dedi. Bunu söylemeden ayrılmayı uygun bulmamıştı sanki. Güle güle kızım. Yalnız o mu acı çeken? Acı çektirenler de acı çekiyor işte. Nasıl korkulu bir sevgiyle bağlıydım babama. Niye bu kadar güç görebiliyoruz gerçekleri? Bu kızdan mı öğrendim? Bu kızdan ne öğrendim ki ben? Ara sokaktaki lokale girinceye dek gene tek söz etmediler. Kafası Fuat'ta onun. İçerisi kalabalıktı. Diplerde küçük bir masaya geçip rakı istediler. İçince açılacak mı bu kapalı kutu? İlk yudumu almışlardı. Baban iki kez geldi hastaneye, dedi Emine. Hesap almaya mı? İsteksiz gülümsedi. Öyle şaşkın ki, dedi yavaşça. İnsanı acındırıyor. Para gereksinimi var mı, diye sordu. Fuat'a bir şeyler demek istedi. Beceremedi. Çıkıp giderken de söğüp sayıyor gibiydi için için. Kime? Belli değil. Kolay mı kime söveceğini bilmek? Dalgın kaldı Emine sonra mırıldanır gibi. Sövmekle bir yere varılsa, dedi. 57. ayrımın sonu. Sayfa 571. Devamı 58. ayrımda.